Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi bu haftada sizlerle. Haftalık gündem değerlendirmesinin 792. bölümü bu bölüm. 6-11 Temmuz tarihleri arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Peşinen söyleyeyim, çok fazla içerik yok, çok fazla haber yok. Daha önce de çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi sıcak yaz ayları haber akışını da yavaşlatıyor. Teknoloji haberi akışını da yavaşlatıyor. Yine de bir bu haftada yayın yapacak kadar haber var. Teknoseyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan konuşacağımız haberlerin hepsi kaynaklarına linkli bu mecralarda. Daha fazla detaya ulaşabilirsiniz ve hep söylediğim gibi bu projeyi beğenen, destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Herkese her şekilde destekleri için teşekkür ederiz. Evet, teknoloji haberlerine geçelim. AMD bu hafta bayağı ilgi çekti. Ryzen AI Halo diye bir mini PC platform diyorlar. Amerika'da satışa sundular. Bayağı da yüksek, 4000 dolara yakın bir fiyatı var. Aslına bakarsanız bu bizim tanıdık olduğumuz bir donanım. TeknoSeyir'de GMK Tech diye bir firmanın X2 Evo diye bir cihazını, mini PC'sini incelemiştik hatırlarsanız. Türkiye'de satışta şu anda. O cihaz, yani o donanım. Ryzen AI Max Plus 395 işlemci var içinde. 128 GB LPDDR5X 8000 bellek var. 2 TB SSD var. 10 Gigabit Ethernet bağlantısı. Wi-Fi 7. Tabii ister Windows çalıştırıyor, ister Linux çalıştırıyor. Size kalmış. Özelliği de o 128 GB'ın büyük bir kısmını, yanlış hatırlamıyorsam 96'ydı biz incelediğimizde. Biz 64 GB'lığını incelemiştik gerçi ama o dönemde 128'liği de vardı o makinenin. 96 GB ekran kartına ayrılıyordu diye hatırlıyorum. Ama daha sonra firmware güncellemeleriyle falan o sınır değişti mi bilmiyorum. Bununla istediğiniz oyunu da oynarsınız ama fiyatıyla falan düşünürseniz çok doğru değil. Bu daha çok tahmin edeceğiniz gibi yapay zeka işlerinde kullanılması için o büyük ekran kartı belleği, büyük bellek havuzu yapay zeka modellerini alsın diye yapılan bir makine. Tamam, hani entegre grafik sonuçta bunun grafik çekirdeği. İşlem gücü olarak performans çok yüksek değil ama bellek büyük. O bu yapay zeka ile uğraşanlar için çok önemli, istedikleri bir özellik. Daha düşük o işlem performansını affettiriyor belleğin büyüklüğü. Bu tabii şu Nvidia'nın Digits kod adıyla bilinen DGX Spark platformuna rakip konumlandırılan bir cihaz. Şimdi orada şöyle bir durum var. DGX Spark, Digits, Türkiye'de Asus satıyor. Ascent GX, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Nvidia'nın cihazı da satılıyor. Asus'un cihazı da satılıyor. Şimdi orada makinenin işletim sistemi Linux. Windows henüz çalışmıyor makinelerde. Tabii hani Linux bilmeyeni biraz kısıtlıyor. Bir o al kullan bir mini PC gibi değil Nvidia'nın platformu. Bunda Windows kullanabilme olanağı var. Ha, profesyonel kullananlar Windows'u tercih edecek mi tartışılır. Şimdi daha önemli mesele şu. Nvidia'da CUDA var. AMD'de CUDA yok. Kendi ROCm, ROCm. Kendi kütüphanesi var ama tabii yazılım desteği CUDA tarafında, güç CUDA tarafında. Şimdi bazen hani donanım daha üstün olabilir, fiyat daha iyi olabilir falan ama işte CUDA yüzünden Nvidia orada çok güçlü bir pozisyonda. Bir de şu bana ilginç geldi. AMD'nin sitesinde bu ürünün sayfasına giriyorsunuz. peşin peşin AMD şey diyor. Bunun diyor 795 işlemcili olanı çıkacak. Evet hani geçen haftalarda haberini de yapmıştık. Ryzen AI Max Plus 400 serisi çıkacak. 495 çıkacak en yüksek bu 395'in yerine. Belleği de 128 değil 192 GB olacak o modelin. E şimdi bu modeli hani yeni duyurmuş satmaya çalışırken yenisi geliyor diye oraya yazarsanız bilmiyorum bu pazarlama açısından ne kadar doğru bir hareket olur. Ama AMD böyle bir cihaz çıkarttı. İşte Nvidia'nın Digits'inin karşısına yerleştirdi. Türkiye'ye gelir mi diye birazcık araştırdım. Sektör tarafında pek hani gelmesi beklenmiyor, getirilmesi beklenmiyor. Ha belki bu platformu kullanarak üreticiler Asus'u, MSI'yi, Gigabyte'ı kendi cihazlarını aynı Nvidia'da yaptıkları gibi kendi cihazlarını üretirlerse onlar gelir. Ama bu bizim haberde de linkli olan AMD'nin resmi sitesindeki gördüğünüz cihazın Türkiye'ye gelmesi pek beklenmiyor. Takip edelim bakalım. AMD'den bir haber daha var. AMD işlemcilerindeki bir bellek şifreleme özelliğini önce kaldırdı, sonra tepkilere dayanamayıp geri koydu. Tabii şöyle, eğer bütün bu süreçte anakartın ya da laptopun BIOS'unu güncellemediyseniz siz hiçbir şey fark etmediniz. Normal. TSME diye kısaltılan, Türkçe okursak TSME, Transparent Secure Memory Encryption anlamına geliyor. Sistem belleğinin de şifrelenmesi işine yarıyor. Bu özelliği AMD geçen aylarda Ryzen'lerde var. Normalde yüksek düzey sunucu, iş istasyonu düzeyi daha kritik işler yapan cihazlarda olan kullanılan bir özellik. AMD bunu normal hani evimizde oyun oynadığımız ettiğimiz Ryzen işlemcilere kadar getirmişti. O işlemcilerin de içinde vardı. Ha doğrusunu da söylemek gerekirse böyle bellek ince ayarı falan yapıyorsanız ya da bellek overclock yapıyorsanız bu özelliği biz zaten kapatıyorduk BIOS'tan. Fakat AMD bir yerde bunun hani açılma kapanmasını falan BIOS'lardan kaldırmış. Komple yok etmiş ama fark edildi. İnsanlar da hani kullanma. Bir özelliğin gitmesi. Hoşa giden bir şey değil. Tepki gelince de yine bu şifreleme özelliğini BIOS'lara geri koymuş. Dediğim gibi siz o arada bir BIOS terfisi yapmadıysanız hiçbir şey farkına varmayacaksınız. Gitti geldi. TSME, bellek şifreleme sistemi. Bu cihazın üzerinden artık son yıllarda biliyorsunuz hardware'den hackleme işi çok yayıldı. Örneklerini gördük ettik. Bu da işte board'un üzerinden, belleğin üzerinden veri çalmaya yarayan ataklar var. İşte onu engelliyor bellek şifrelenmiş olunca. Veriyi çalsanız da şifrelenmiş veri bir işe yaramıyor. Qualcomm'un da bellek konusunda HBM belleğe, High Bandwidth Memory, her hafta bir haberini yaptığımız yapay zeka sistemlerinin kullandığı HBM belleğe Qualcomm kendi yanıtını hazırlamış. HBC bellek, bu seferki bellek sistemi. High Bandwidth Compute açılımı, HBC diye yazılıyor. Burada LPDDR5 bellek yongalarının hani bitmiş entegre devre gibi düşünmeyin. O çekirdek zar gibi olan üst üste hani 190 küsur kat falan konuluyor ya. O bellek yongalığının altına direkt işlem ünitesini koyuyor Qualcomm. Okuma yazma hızı oluşan birimin okuma yazma hızı saniyede 133 terabayt. Yani pek hayal edemeyeceğimiz bir bant genişliği. HBM'den de yüksek. HBM'de bir işlemci ünitesi, işlem ünitesi vardı. Çevresinde ona doğrudan bağlı bellek yongaları vardı. Burada artık tam olarak üst bir birim haline getirilmiş bellek ve işlemci. 133 terabayt saniye bu 2027 yılında çıkacak olan ilk örneği. AI 250 yongasıyla bu performansla çıkacak. Bu ilk örneği bunun hemen ikinci nesline geçileceği öngörülüyor. daha da hızlı şekilde. Bakalım, bunlar bizim ev bilgisayarlarımıza gelmeyecek teknolojiler. Ancak bunlardan elde edilen tecrübeler ya da elde edilen yeni fikirler, teknolojiler hani damıtılarak bizim bilgisayarlarımıza dönüşür, ulaşır. Bir böyle yüksek teknoloji haberi de Samsung'dan geldi. PCI Express 6 SSD. 5 SSD'lere daha yeni geçtik. Çoğumuz geçemedik. Hala yeni piyasaya girdi. Kabul edeceğimiz şeyler PCI Express 5 SSD'ler. PCI Express 6 da hani 6, 7 daha yıllar var falan haberleri yapıyorduk. Geçen haftalardan hatırlarsınız. Ama Samsung PCI Express 6 bağlantılı veri merkezlerini, büyük kurumları hedefleyen ilk SSD'yi duyurdu, üretmiş. PM1763 adı. O 990-91.0 falan, onlar tüketiciye yönelik SSD'ler. Bu PM1763 kurumsal ürün ailesinden. NAND yongaları 9. nesilmiş. 4 nanometre bir kontrolcüyle çalışıyormuş. Ama bağlantısı PCI Express 6. Performansı neredeyse tam PCI Express 5 ve iyi SSD'lerin tam iki katı, beklediğimiz gibi. 28.400, ya 28 GB okuma, 21 GB yazma küsuratını attım ben. Tam PCI Express 5'in, dediğim gibi, iyi SSD'lerinin, 14 GB okuyan SSD'lerin iki katı, 28 GB. Ve tam çıktığında band genişliğini tam dolduruyor. Bu SSD'lerin müthiş bir performansı var gerçekten ve yetmiyor. Hani işte PCI Express 6 veri yolunu çıkartıyorsunuz ama çıktığında çıkan SSD o PCI Express 6 çarpı 4 burada olacaktır bağlantı. O veri genişliğini, band genişliğini tam karşılıyor. 15 terabayt olarak başlayacakmış. 15.3 terabayt modeli var. Başka modelleri falan da olacakmış. Bu da hani bizim ev bilgisayarlarımıza, laptoplarımıza gelecek bir ürün değil. Ama bunun türevleri gelecek. Demek ki PCI Express 6 beklenenden hızlı ulaşacak kullanıcıya. Ben onu anladım. Seneye çıkacak olan sunucular da bunu kullanacaklarmış. Herhalde işte 2027 sonu falan gibi de ilk kullanıcıya yönelik örneklerini görürüz. Amazon'un aynı Apple gibi kendi yongalığını, kendi işlemcilerini geliştirmeyi hedeflediği, planladığı öğrenildi. Amazon'un ciddi miktarda kendi donanımı var. Hani Kindle e-kitap okuyuculardan başlayıp Fire TV cihazlar, televizyona falan bağlanan cihazlar, tabletleri falan vardı, devam ediyor mu bilmiyorum. Echo serisi akıllı ev cihazları. Yılda 40 milyon yonga üretilmesi hedefleniyor. Amacında hani şu anda bu yongaları Qualcomm'dan, MediaTek'ten, başka firmalardan temin ediyorlar. 2027'de tamamıyla kendi ürettikleri, kendi ürettirdikleri yongalara geçmeyi planlıyorlarmış. Amacın da daha ucuza gelmesi. Hani bir performans artışı, özellik artışı falan böyle bir şey planlanmıyormuş. Sadece kendi tasarımımızı ürettirelim birilerine, bizim olsun, ucuz olsun. Amaç buymuş. 40 milyon yonga, yılda 40 milyon yonga düşünürseniz ne kadar büyük paraların döndüğü, konuşulduğu ya da ne kadar büyük tasarruf edileceğini tahmin etmek kolay. Bir belki sevindirici olarak görmemiz gereken bir haber. Corsair'in Çin üretimi DDR5 yongalığını kullanmaya başladığını geçen haftalarda haber yapmıştık. Ama Corsair onları bir Çin'de bir tek satmayı planlıyordu, modülleri. Şimdi bir üretici daha Çin üretimi DDR5 yongalığını ürünlerinde kullanıyor. Lexar en önemli firmalardan birisi. Bu CXMT'nin yongalığını kullanarak kendi bu Lexar'ın Tor serisinden, Tor 2 serisine modüller eklemişler. 2x16 GB'lık setler, 30 GB, 2x16 GB şeklinde. DDR5 7600, iyi. Benim 5600'de falan başlamıştı bu Çin yongaları. DDR5 7600, 1.4 volt, CL38. Tamam, bu gayet kullanılır bellekler bunlar kağıt üzerinde. 30 GB kapasitede gayet iyi, 2x16. Evet, Lexar da bu yongalarla üretime başlamış. Bakalım biz ne zaman ilk göreceğiz, elimize ne zaman geçecek CXMT'nin yongalarını kullanan modüller. Performans aralığını da makasını da kapıyor Çin. Bu hafta pek mutlu olmayan firmalardan birisi Apple'dı. Apple Amerika'nın baskısıyla üretimini Çin dışında ülkelere de yaymaya çalışıyor. Hindistan'ı önemli bir çıkış, bir çözüm olarak görmüşlerdi bu süreçte. Hindistan'ın dev firması Tata'ya üretim işi vermişlerdi. Fakat Tata'dan Eylül ayında çıkması beklenen iPhone 18 modelleriyle ilgili muazzam miktarda bilginin çalındığı haberi var. Hani cihazların kendi görüntülerinden, özelliklerinden, şemasından falan filan yapı taşlarını üreten firmalara, hangi firmadan ne alınıyor falan filan, ki bunlar hepsi Apple'ın özellikle de gizli tuttuğu şeyler. Ekstra bir hassaslık söz konusu. Bütün bu komponentleri tedarik edenler falan filan, her türlü bilginin hackerlar tarafından başka bir sürü şeyle birlikte çalındığı ve yeraltı pazarlarında satıldığı ortaya çıktı. Dediğim gibi hani telefonun çıkışını falan engellemeyecek büyük olasılıkla, ama Apple gibi bu konuları özellikle koruyan bir firma için bayağı kötü bir sürpriz oldu. Tata ile artık nasıl aralarında halledecekler bu sorunu bilemiyorum. Haftanın benim pek anlamadığım bir haberi ama çok ilgi gördü. Microsoft Türkiye'nin finansal verileri açıklandı. Vallahi ben anlamıyorum, büyük paralar. Bir de hani bizim için ne ifade etmesi lazım? 2024-2025 mali yılı için Türkiye, Microsoft Türkiye 114.6 milyon dolar gelir, 31.4 milyon dolar vergi öncesi kar elde etmiş. Hani bu büyük, yani bu paralar tabii ki bizim hayal edemeyeceğimiz büyüklükte, ama hani Microsoft falan filan ölçüsünü düşünürsek büyük mü küçük mü karşılaştırmak mümkün değil. Ha, başka ülkelerle karşılaştırmışlar, küçük kalıyor Türkiye'nin verileri. Almanya falan gibi ülkelerde milyar dolarlı sayılar var. Neyse, 9.83 milyon dolar vergi tahakkuku varmış Microsoft Türkiye'ye. Bunları da şöyle, hani Avrupa Birliği falan filan kararları, şeffaflık falan meseleleri nedeniyle bütün Avrupa'yı açıklamış Microsoft da, o yüzden bu veriler de ortaya çıkmış. Daha çok zenginin parası züğürdün çenesini yorar gibi görüyorum ben. O yüzden geçiyorum. Ben kendi vergimi yatırayım. Microsoft yatırır milyon dolarları. Windows tarafında daha önemli bir haber var. Daha işlevsel bir haber var. Cloud Rebuild diye bir sistemi geliştiriyor Microsoft. Windows, hani ISO dosyası indirmeden, önceden USB stick hazırlamadan, gerçi yine açılabilen bir, yani BIOS'tan değil, Windows'lu bir bilgisayar gerekiyor. Ama hani o açılışta Shift'e basılı tutup restart yapsanız bir kurtarma ortamı geliyor ya, başlangıcı denetle falan filan. Orada buluttan Windows indirme seçeneği geliyor. Elinizde ISO dosyası olmasa da, USB stick'te Windows olmasa da, Ethernet ya da Wi-Fi bağlantısı varsa, internet bağlantısı varsa, buluttaki dosyalardan Windows inip bilgisayarınıza kurulabiliyor. Bu başka işletim sistemlerinde zaten var açıkçası. Hani Windows geride kalmıştı. Ama şunu özellikle belirtmişler. Bir kere şu anda hani kullanıma açılmış değil. Deneme noktasında full formatlayıp kuruyor. Hani verileriniz falan gidiyor, üzerine kurmuyor. Onu özellikle belirtelim. Bir yandan da gerekli bir şeydi zaten. Geç de olsa gelmesine sevindik. O bahaneyle bir de geçen hafta Philips'in 3 modlu triple mod monitöründen bahsetmiştik. MSI dedi ki ya biz onlardan önce duyurduk. Bu sene onlar da bu sene duyurmuşlar. MPG OLED 322 URDX 36. 32 inç bir QD OLED monitör. MSI triple modu Philips'ten önce duyurmuş zaten. Biz de size haber vermiş olalım, düzeltmiş olalım. 32 inç QD OLED MSI'ın monitörü. 4K'da 360 Hz. 2K'da 520 Hz. Full HD çözünürlükte 1080p'de 680 Hz hızında çalışıyor. Yine 3 mod. 32 inçte 1080p'yi ister misiniz bilmiyorum ama 680 Hz de müthiş bir hız. Herhalde onu da kullanacak, hakkını verecek oyuncu arkadaşlar vardır. Biz de haber vermiş olalım. İlk triple mod monitör. Philips'ten MSI'ya geçti ünvan. Yurt dışından alışveriş sınırlamaları konusunda bir hareketlenme var, bir girişim var. Daha henüz hiçbir şey yok ortada. Ama biliyorsunuz geçen aylarda hani şu gümrük sınırı azaldı, yok oldu gitti. Şimdi bir vatandaş itiraz etmiş. Benim demiş çocuklarım, torunlarım elektronikle uğraşıyor, öğrenci. Yurt dışından parça getiriyorlardı, bir kuruşluk, iki kuruşluk sensör falan. Getiremiyorlar artık diye itiraz etmiş. Kamu Denetçiliği Kurumu, Ticaret Bakanlığı'na yeniden bu gümrük sınırı yeniden gözden geçirilsin diye tavsiyede bulunmuş. Ya da hani sonuç bildirmiş. Bakalım bir şey çıkacak mı? Gerçekten de öyle hani bu gümrük mevzuatının yeni hali nedeniyle basit bir şey, ne bileyim, uzaktan kumandanın pil kapağı, yurt dışından onu getirseniz geçmiyor gümrükten. Yani şöyle büyük masrafla geçirirsiniz. Aslında hiçbir şey yasaklanmış değil. Alışveriş yasaklanmış değil. Öyle bir şey yok. Ama gümrük müşaviriyle anlaşmanız gerekiyor. Bir tane ciklet bile olsa getirseniz o da 15-20 bin liradan başlayan bir süreç, masraf süreci başlatıyor. Biz de buna itiraz ediyoruz. Bir de bu hafta bizi takip eden arkadaşlardan ticari olmayan ücretsiz bir girişimin haberi geldi. Herkes için bilgi güvenliği. bg.gen.tr adresinden böyle bir site açılmış. İçinde blog bölümleri var, haber bölümleri var, rehberler var. Güvenlik, bilgi güvenliği üzerine bizim de TeknoSeyir'de en çok önem verdiğimiz, sık sık haberini yaptığımız meseleler. Güzel bir içerik paketi hazırlamışlar bu sitede. Parola kontrolü bölümü de var mesela. Hani benim şifrem çalındı mı? Öyle servisler var ya. Öyle bir hizmeti de eklemişler. Bakmanızda fayda var. bg.gen.tr. Arkadaşlara da takipçilerimize de başarılar dileyelim. Giriştikleri yolda. Oyun haberleri var. Bu hafta aslında bütün teknoloji dünyasına oyun, daha çok da Xbox haberleri damgasını bastı. Çünkü Xbox'ta büyük kıyım söz konusu. Reset dediler. Bütün Xbox işini resetliyoruz dediler. Bu resetleme 3200 çalışanın işten çıkması ile başlıyor. 1600'ü şimdi, 1600'ü önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda işten çıkartılacak. Toplam 3200 kişiyi işten çıkartıyorlar. Geçen aylarda, yıllarda satın aldıkları önemli stüdyoların bir kısmı gidiyor. Double Fine kendi başına bağımsız stüdyo haline geliyor. Compulsion Games yine bağımsız stüdyo haline geliyor. Ninja Theory, Hellblade serisini yapan satılıyor. Kimin aldığı belli değil henüz ama satılıyor. Undead Labs satılıyor. Arkane, Fransa'da kalan son Arkane ofisi içinde çözüm düşünülüyor. Orası Avrupa olduğu için çok öyle bir günde kapadım, ikinci günde sattım olmuyormuş mevzuat gereği. Onun için de görüşmeler sürüyormuş. Ya işte bağımsız olacak ya satılacak. Bunları zaten yeni satın, yani nispeten yeni satın almışlardı. Hepsini harcadılar. İşten çıkartmalardan zarar görmeyen, darbe almayan stüdyo yok kalanlardan da. id Software bu hafta Doom the Dark Ages'in yeni DLC'si çıktı. Revelations çıktı. Ama ona rağmen id Software en büyük darbeyi alanlardan. Hatta Amerika'daki ofiste bir kişi kaldı, herkes gitti diye ilk haber çıkmıştı. Öyle değil diye gün içinde güncelleme geldi. Ama nasıl şey yok. Sadece hani bir kişi kaldığı doğru değil şeklinde bir düzeltme geldi Microsoft'tan. Almanya'da bir ofisi varmış id Software'in. Hani orada birazcık böyle motorla falan uğraşanlar varmış. Onlar henüz duruyor. Geriye uyumluluk. Xbox'ın aslında önemli başarılarından birisi o. Birçok Xbox 360 oyunu, hatta ilk çıkan Original Xbox diye geçiyor, 2001'de çıkan, onun bile oyunları en güncel Xbox'ta çalışıyor. Hepsi değil ama çok büyük kısmı. Bu sistemin babası olan, bu sistemi Microsoft içinde hani öne çıkaran, koruyan Kevin LaChapelle, 37 yıllık Microsoft çalışanıymış, o da gitmiş. 37 yıllık çalışan. Emekliliği daha gelmeden adamı attılar. Game Pass'ı tartışıyorlar. Toplamda bunca yıl sonunda Game Pass başarılı mı oldu, fiyasko mu oldu? O tartışılıyor fakat Game Pass devam ediyor. Hani onun bırakılması yönünde en azından şimdilik bir konuşma yok. Ama bu Game Pass iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bu hafta tartışmaya açıldı. Yeni konsolun geleceği düşünülüyor. Hani o konuda bir iptal olmadığı düşünülüyor. Forza'yı yapan Playground Games, Halo'yu yapan taraf, Gears of War'u yapan taraf, onlara şimdilik dokunulmuyor. Hatta onlar bayağı bir bu Xbox'ın 3-5 tane öyle kendi oyunu var ya, onların korunacağı düşünülüyor. Ama bir yandan da bu kadar derinden bir kıyım, tabii yönetim kademeleri var, şu var, bu var. Hani bundan sonra toplayabilecekler mi? O da önemli bir şey. Bakalım nasıl olacak? Reset tuşuna bastı yeni başkan aşağı. Bakalım nasıl olacak? Bir de şuradan çok Microsoft olarak ateş altında kalacaklar. 1600 kişiyi işten çıkardılar. 2200 mü 2300 kişilik vize başvurusu yapmış Microsoft. H1B diye bir çalışan vizesi var ya. 2300 kişilik mi ne vize başvurusunda bulunmuş aynı hafta. Şimdi tabii Eloğlu diyor ki bu başkan kendi akrabalığını mı toplayacak? Herkesi, Amerikanları işten çıkartıyor. O tartışmalar çok büyüyecek. O vize başvurusu falan çok yanlış tarihte yapılmış oldu. Bakalım nasıl toparlayacaklar göreceğiz. Switch'in, Nintendo Switch'in Avrupa'daki satışı Şubat 2027'de bitecekmiş. Ama 1-2 değil. Zaten Switch 2'ye insanların ilgisi geçti. Ama ilk cihaz satılmaktaymış. Şubat 2027'de satıştan kalkıyormuş. Erken erken haber vermişler. Bir geçen hafta bir arada Türk bir arkadaşın da adının geçtiği 3DO konusu olmuştu. Eski bir konsol 3DO. 2 boyut ve 3 boyut konsollar arasında kalmış, geçiş döneminde kalmış bir konsoldu. Bir firma onu işte geri döndüreceğiz donanımıyla, yazılımıyla falan diye ortaya çıktı. Sonra dediler ki meraklılar, ya siz hani kimsiniz? Çünkü o geri döndüreceğiz diyen firma da bir dönemler var olup kapanmış bir firma. Neyse, olmuyor. Açıklama yaptılar. Dediler bu şeyi biz, 3DO'nun lisansı, bir sürü firma hak iddia ediyor falan filan, yıllar geçmiş. O bulmacaları diyor çözmemizin mümkünü yok. O 3DO hardware üretme falan girişiminden vazgeçiyoruz dediler. Şimdilik o konu kapandı. Garip bir durumdu zaten, kapandı. Şu geçen haftanın şoku, Sony'nin PlayStation fiziksel disklerini, oyun disklerini üretmeyi bırakacağı konusu. Bu hafta da tabii tartışmalar devam etti. İmza kampanyası vardı. Geçen hafta biz onun haberini yaparken 30 binlerdeydi imza, 120 binlerde şimdi. İnsanlar güçlü şekilde tepki gösteriyor. Fakat Sony'nin kararından dönmeyeceği belli. Hani PSN iptalleri falan söz konusu tepki olarak. Fakat PSN üye sayısının müthiş sayısı yanında iptallerin falan küçük az kaldığı ve Sony'nin umursamadığı haberleri çıktı bu hafta. Öyle ki Sony bu konuyu bayilerine, hani kendi ağına, distribütörlerine falan bile haber vermemiş. Lokal ofislere bile haber vermemiş bu disklerin kalkacağını. Tabii bunun bir ekonomisi var sonuçta, bu önemli bir olay. O diskleri de üretenler var. İkinci el pazarı var. En basitinden oyununu arkadaşına ödünç veren var. Bunların hepsi gidiyor. Dediğim gibi Sony kendi bölgesel ofislerine bile haber vermemiş. Hindistan mesela şey yapıyormuş. Hindistan ofisi mağazalar hazırlıyormuş. Sony mağazaları, PlayStation mağazaları, oyun alınacak, satılacak falan. Adamlara böyle bir haber gelmiş bir anda. Evet, tatsız bir durum oldu. Bakalım nereye kadar gidecek. Ha, şey belli. Yeni çıkacak PlayStation'da, yeni çıkacak Xbox'ta optik sürücü olmayacak belli ki. Ama hani bu geçişi böyle baltayla keserek yapmak şart mıydı? Daha yumuşak bir geçiş olamaz mıydı? Bakalım, Sony gibi işini bilen bir firma, yılların firması niye böyle bir şey yaptı, ben de anlamadım. Önümüzdeki haftalarda yeni yansımalarını görürüz herhalde. Evet, sıcak Temmuz günlerinin gündemi, 6-11 Temmuz arası teknoloji gündemi böyleydi. Teknoloji haberleri böyleydi, biraz kısıtlıydı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.